aydan sonra herkese tekrar merhaba. Ben Berfin Yeşilırmak.
Ben de Görkem Sağlam. Dijital Medya ve Çocuk ekibi olarak bugün sizlerle Medyaverse projesini konuşacağız. İlk konuğumuz sevgili hocamız Aylin Dağsal Güler.
Çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte aslında hayatımıza giren bir kavram dijital okuryazarlık. Ve bu hususta aslında fakültemizin yapmış olduğu çok önemli bir proje var. Bu iki konu üzerine birazcık daha detay inip keyifli bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle sorayım, Berfin, dijital okuryazarlık nedir?
Dijital okuryazarlık, dijitalde üretilen haberlerin, aslında tüm içeriklerin anlayabilme ve analiz edebilme yeteneğidir. Ve bu bilince hepimiz sahip olmalıyız.
Özellikle hani çocuklar da çok fazla sosyal medyada vakit geçiriyorlar. Tabii ki bu çok önemli bir şey haline gelmeye başladı. Ve bu konuda aslında fakültemizin yapmış olduğu çok güzel bir proje var. Biz de bugün bu projenin öncülerinden olan Sayın Aylin Hocamızı konuk almış bulunuyoruz. Hocam, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
İyiyiz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Hoş geldiniz hocam. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben davetiniz için teşekkür ederim.
Bugün aslında çok yakın zamanda lansmanını yapmış olduğunuz MediaWise'da yaptığınız işbirliği üzerine konuşmak istiyoruz sizinle. Hı hı. O zaman ilk sorumu sorarak size başlıyorum. Nedir hocam bu proje? Açık açık baştan size bunu soralım.
Sürece nasıl dahil olduğumuzdan başlayarak anlatayım isterseniz. MediaWise, Amerika'da kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Pointer Institute çatısı altında bir girişim. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinde, sadece Amerika'da değil, her yaş grubu için dijital medya okuryazarlık projeleri yürütüyorlar. 50 yaş üzerine hedefledikleri, daha çok yetişkinlerin hedeflendiği bu projede, şu an bizim dahil olduğumuz projede ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İspanyolca konuşan halk için bir proje hazırlanmış. Sonra Brezilya, İspanya sürece dahil ediliyor ve Türkiye'de pilot ülkelerden biri seçiliyor ve bu Türkiye'deki bu çalışma için de teklif bizim fakültemize geldi. Aslında direkt dekanımız Halil Alçoğlu'na geldi. Ve biz bu projeyi bir ekip olarak önce dekanlıkta, sonra bölüm içinde inceledikten sonra dahil olmak istedik. Projeyi Meta, bizim daha çok kullandığımız adıyla Facebook, fonluyor. Amerika'daki İspanyolca halk için yapılan projeyi Google fonlamış. Ama diğer ülkelerde, Brezilya'da, İspanya'da, Fransa'da, çok yeni başladı onlarda da ve Türkiye'de Meta projeyi destekliyor ve bizim Türkiye'de bu projeyi yaparken tek başımıza değiliz. MediaWise ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak değiliz aslında. Bizi destekleyen iki önemli kuruluş var. Bunlardan bir tanesi Teyit, bir diğeri de Doğruluk Payı. Bu ikisi de dünyada uluslararası fact-checking dediğimiz doğrulama network'ünün üyesi olan, Türkiye'de demokrasi adına çok önemli katkı yapan ve internetteki yanlış bilgilerden, asılsız haberlerden, dolandırıcılıktan nasıl korunmamız gerektiğiyle ilgili hem farklı yaş gruplarında eğitimler veren hem de farklı derecelerde programlar, projeler tasarlayan iki kuruluş. O iki kuruluş da bizim bu eğitimlerimizi, şu anda bu projemizi Türkiye'de destekliyor.
Evet, aslında ben de panelimizi izlerken görmüştüm, aslında çok da ilgimi çekti. Teyit ve Doğruluk Payı aslında benzer işler yapan iki kurum. Ama mesela hangisi olduğunu tam hatırlayamamakla beraber bir tanesi daha böyle politik tarafta kalan bir iş yapıyordu. Bir tanesi de daha sosyal medya tarafında kalan bir iş yapıyordu diye hatırlıyorum. Tam olarak nasıl bir iş bölümü oldu? Hani Meta fonluyor bunu, biz işin neresindeyiz? Teyit ve Doğruluk Payı tam olarak neresinde? Biraz işin içeriğini öğrenmek istiyorum.
Bu proje kapsamında MediaWise tarafından çeşitli dersler hazırlanmış. Ve bu dersleri böyle eğitim küratörleri dediğimiz bir grup insan aslında tasarlamışlar. Biz bu eğitimlerin teslim aldık MediaWise'dan ve önce çevirdik Türkçe'ye. Yani İngilizce ders aldık aslında. Hazır paket dersler vardı. 10 günlük 10 dersten oluşan bir paket aslında şu anki proje. Ve bu dersleri Teyit ve Doğruluk Payı ekipleriyle beraber çevirdik. Ve içinde çeşitli örnekler vardı. Özellikle bu iki kuruluştan aldığımız destek o örneklerin yerelleştirilmesi oldu. Türkiye ile ilgili nasıl örnekler verilebilir, daha nasıl anlaşılır olabilir diye onlar katkı yaptılar. Bu dersler tamamlandıktan sonra da bizim daha büyük bir kitleye ulaşmak için bir basın sözcüsüne, bir medya sözcüsüne ihtiyacımız vardı. Dünyanın diğer ülkelerindeki bu çalışmalarda da MediaWise mutlaka bir gazeteciyle çalışıyor ve Türkiye'de kimle çalışacaksınız diye bize sordular. Pek çok böyle isim tartışıldı geçti. Biz 50 yaş üzerindeki kitleye ulaşabilmek için tarafsız, objektif ve çok geniş bir izleyici kitlesi olan gazeteci olarak İsmail Küçükkaya ismini belirledik ve ona teklif ettik. Sağ olsun gönüllü olarak bu işte MediaWise'ın Türkiye elçisi olmayı kabul etti. Ve İsmail Bey'le beraber fakültedeki stüdyolarımızda, Red Stüdyo'da Oğuz Hoca, Oğuz Yenen ve Alper Özçakır hocaların katkısıyla ders videoları çektik. Şöyle bir sistem var. Biz bir link veya QR kod paylaşıyoruz sosyal medya ortamından. O linke tıkladığınızda sizin WhatsApp uygulamanız açılıyor ve orada o uygulamada o sırada açılan konuşma ekranında bir yazı kutucuğunda başla kelimesini görüyorsunuz. Başlayı gönder dedikten sonra size projeye katıldığınız için teşekkür ederiz diye bir mesaj geliyor ve küçük bir anketimiz var. Çok kısa 3 dakika süren bir anket var. Tamamen gönüllülük üzerinden isteyenlerin katılacağı bir anket. Sonra ilk günün mesajı geliyor. İlk günün mesajında İsmail Küçükkaya'nın ağzından o konuyla ilgili bir anlatım var ve altında da kısacık bir soru var. Soruya A, B veya C diye cevapladığınızda da İsmail Bey'le çektiğimiz o konunun ders anlatımı var. Yani aslında burada İsmail Küçükkaya'nın rolü bir çeşit öğretmen olarak kitleye ulaşmak için bu konunun mesela algoritmalar nasıl çalışıyor ya da internette gördüğümüz görselleri doğru olup olmadığını nasıl doğrularız gibi konularda İsmail Bey'le hazırladığımız videolarda ulaşıyor. Her gün, her 24 saatte bir mesaj alınıyor. Mesajdaki soruyu cevaplıyorsunuz, videoyu alıyorsunuz. Çok basit bir sistem aslında ve bu 10 gün sürüyor. 10 günün sonunda dersleri tamamladığınızda yine bir kısa bir anket var. Bu anketlerle de biz şunu ölçmeye çalışıyoruz. Hem girişte bir anket yapılacak hem de çıkışta bir anket. Bu noktada acaba bu eğitim ne kadar faydalı oldu? Katılımcı kendisini biraz böyle ilerlemiş, biraz bu konu hakkında bilgilenmiş hissediyor mu diye ölçmeye çalışıyoruz. Geniş bir kitleye ulaşabildiğimizde de bunun akademik araştırmasını yürüteceğiz.
Peki şunu da merak ediyoruz aslında. Eğitim platformu olarak neden WhatsApp'ı seçtiniz? Ve şu da bizim ilgi alanımız olduğundan dolayı. Eğitime bir katılım yaşı var mı? Alt limit var mı?
Aslında eğitim planlanırken hedef olarak yetişkinler ve 50 yaş üstü dedim ama şu anda bunu biraz geri planda tutuyoruz ve biz 23 yaş ve üzerindeki herkes diye planladık. Türkiye'deki sosyal medya üzerinden bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz kitleye, kullanıcılara. Neden WhatsApp? WhatsApp'ı tabii ki biz seçmedik aslında ve MediaWise WhatsApp üzerinden yazılım geliştiren bir startup'la çalışıyor. Aris diye bir startup. Bu eğitime kaydolduğunuzda da sizin WhatsApp'ınıza gelen mesajlarda Aris yazıyor. Çok kullanışlı ama şöyle meşrulaştırabildiğimiz durumlar da var. Geçtiğimiz 2 yılda özellikle pandemi döneminde yılda 2 kere olmak kaydıyla fakülte olarak İnsani Gelişim Vakfı ile birlikte bir araştırma serisi yürütüyoruz. Bu araştırma serilerinden bir tanesinde Türkiye'de sosyal medya kullanımı ile ilgiliydi. Ve orada en çok hangi mecrayı kullanıyorsunuzun cevabı WhatsApp'tı. Ve ben buna biraz şaşırmıştım. Bu cevap geldiğinde. Yani orada Facebook var, Instagram var, Twitter var, TikTok var, WhatsApp var. Benim kafamda WhatsApp'la diğer mecraları yerleştirdiğim yer farklıydı birbirinden. Ama aslında büyük bir çoğunluk tarafından bu yaptığımız araştırma Türkiye örneklemli bir araştırma. Tüm Türkiye'ye bu cevabı aslında genellemiş oluyoruz. WhatsApp'ın pek çok bu aracın yerini doldurduğu, oradaki grupların, başka platformlardan alınan videoların, Facebook'taki videoların, TikTok'taki videoların birbirimizle paylaştığımız yer haline geldiği ve WhatsApp'ın en çok kullanılan mecra olduğunu gördüğümüzde bu projede de bize araç olarak WhatsApp sununca bunun çok doğru bir mecra olduğunu düşündük.
WhatsApp genelde çünkü bize bir sosyal medya platformuymuş gibi gelmiyor. Sanki telefon içinde bir tool'muş gibi hissettiriyor ama aslında hepimizin en çok kullandığı platform.
Evet, çok kullanıyoruz. Bir de hani herhangi bir toplumsal bir olay olduğu zaman hemen WhatsApp'tan ses kayıtları oradan oraya dolaşmaya başlıyor. Aslında gerçekten dezenformasyon için çok da uygun bir yer ve hani direkt olarak bu tarafa yönelmek de güzel olmuş. Yani gündelik bir şey gibi geliyordu bana WhatsApp. Aslında ben sizin lansmanınızı izlediğim zaman şaşırdım hatta. Dedim aslında acaba hani daha çok gençlere yönelik bir şeyim, çocuklara yönelik bir şeyim diye düşündüm. Çünkü artık çoğumuzda ne telefon var ama daha çok gençler yatkın ya bu işe. Böyle öyle düşünmüştüm. Ama siz ilk hedefiniz için 50 yaş ve üzeri dediniz. Sonra 23 artı diye.
Şu anda bunu genelleştirerek dağıtıyoruz. Ama aslında buradaki ilk hedef yetişkinler. Hı-hı. Yetişkinler, sosyal medyada elbette ki çocuklar çok zarar gören kitle. Ama aynı zamanda yetişkinler de nasıl kullanacağını bilemeyebiliyor. Ve düşünün, bir aile WhatsApp grubunuz var. Ve biraz önce kendi tanım gibi, işte Allah korusun bir deprem oldu. Orada çeşitli ses kayıtları geldi. O WhatsApp grubu sizin... WhatsApp grubunda sizin aile bireylerinizden biri tarafından o ses kaydı gönderildiğinde, yani bunu benim amcam göndermiş, doğrudur. Evet. Hani tanımadığım birisi, evet, değildir diyoruz. O yüzden WhatsApp hem bu kullanım sıklığı açısından hem de sonuçta Twitter'da hiç tanımadığımız birinin bir mesajını görüyoruz. Ama WhatsApp'ta telefonumuz var ki birbirimize mesaj gönderiyoruz. Ya da bir grubun içine dahil olduk. Tanımadığımız insanlar da olabilir orada, numaralarını kaydetmediğimiz. Ama hani yine de o grup bizim için bir aşinalık sağlamış. Ve orada böyle bir bilgi akışı var. O daha sanki korunaklı bir alanmış gibi geliyor. Halbuki bütün mecralardaki yanlış bilgilerin de, evet, toplanıp yayılabildiği alanlardan bir tanesi olabiliyor WhatsApp.
Evet, geçmişte sanırım seçim propagandaları da yapılmıştı WhatsApp üzerinden. Çünkü genel olarak bir tanıdığımız bize bir bilgi attığında, hani sosyal medyada gördüğümüzden daha az, belki hatta hiç onu yargılamadan kabul ediyoruz.
Kesinlikle katılıyorum. Bir de hani bu hususta aslında ebeveynlerin daha çok bu eğitimi alıyor olması, daha çok demeyeyim aslında ama ebeveynlerin de alıyor olması önemli. Çünkü çocuklarımız da aslında bakarsanız bir eğitim verilmesi gerekiyorsa ailelerinden önce bu eğitimi görüyorlar. Ve ebeveynler bunu bilirse, sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını, dezenformasyonu nasıl engelleyeceklerini, işte WhatsApp'tan gelen herhangi bir bilgiye nasıl davranacaklarını bilirlerse çocuklarına da bunu daha rahat aktarabilirler ki bu da sağlıklı bir bilgi yayını yapabilir diye düşünüyorum. Yani
çok kesinlikle. Önemli. Yani mesela bu bilgiye ya da buradaki eğitime en az ihtiyacı olan grup kim? Bana göre buna katılmayan da olabilir. Sizsiniz. Yani hem medya öğrencisi olarak sizsiniz hem de üniversitedeki, aslında üniversite yaşındaki gençler daha doğrulama tekniklerini, ben teyitimi kullanacağım, doğruluk payına mı bakacağım ya da başka kaynaklara mı bakacağım? Yani bu hesaptan gelen, bu hesap verify olmamış, tanımlanmamış, hani muhtemelen yanlış bilgi yayma olasılığı çok yüksek diyebilen sizlersiniz. Bizim bir medya okuryazarlığı dersimiz var ve sizin projenizin yöneticisi Esra Hoca tarafından veriliyor. Bildiğim kadarıyla o derse mesela medya öğrencileri katılmıyorlar. Farklı fakültelerdeki öğrenciler için dizayn edilmiş bir ders o. Siz zaten medya öğrencisi olarak, yani bütün işiniz dijital medya okuryazarlığı. Ama biz ilerleyen dönemlerde bu projeyi inşallah başarıyla sonlandırırsak farklı konuları WhatsApp üzerinden farklı yaş gruplarına ulaştırabilmek için kullanmayı amaçlıyoruz. Mesela çocuklarla belki kişisel verilerimizi korumak üzerine çeşitli eğitimler planlayabiliriz gibi düşüncelerimiz var. Ama şu anda burada bu proje için hani çok geniş bir kitleye nasıl ulaşırızın derdindeyiz. Çünkü bu aynı zamanda toplumsal, sosyal bir fayda sağlama amaçlı bir proje. Evet, Meta var, Facebook var, biz varız, Teyit var, Doğruluk Payı var, MediaWise var, İsmail Bey'in desteği var. Buradaki aslında bizim bu kadar kurumun ve kişinin güçlerini birleştirmesinin nedeninin ardında bu projenin sosyal fayda üretebileceğine inanmamız. En kendisini koruması gereken kitlenin de 50 yaş ve üzeri olduğunu düşünüyoruz.
Evet. Hocam, projenin lansmanı çok daha yeni, 2 hafta oldu ama biz acaba doğru hashtag'iyle aldığınız etkileşimleri, aldığınız geri dönüşümleri de çok merak ediyoruz. Bir şeyler oldu mu orada da?
Acaba doğru hashtag'inin de hikayesini anlatayım. Bir hashtag bulmamız gerekiyordu ve videolar hazırlarken, ders videolarını İsmail Bey'le bir cumartesi gününü ayırmıştı bize burada. Çekerken hashtag'imiz yok hala. Bütün metinler hazırlanmış, düzeltilmiş. Hatta metinleri birazcık böyle İsmail Bey'in ağzından yazmaya çalıştık ama onun müthiş bir doğaçlama yeteneği olduğunu gördük. Ve gerçekten hani prompter orada sadece bir neredeyse süs gibi durdu. O bütün her şeyi doğaçlama olarak anlattı. Ve o sırada hashtag yok. Ama videonun içinde de hashtag'in yer alması gerekiyor. Onun cümlelerinin içinde de bir hashtag olması gerekiyor. Çeşitli böyle öneriler var. Beyin jimnastiği yapıyoruz. İsmail Bey acaba doğru mu dedi. Her sabah haberci olarak ekrandaki programına da bir hashtag görüyoruz orada. Onu da kendisi koyuyormuş. Acaba doğru mu, o anda hepimize çok doğru geldi. Çok inandık ona ve o günden itibaren onu devam ediyoruz. Acaba doğru mu hashtagine ve sosyal medya paylaşımlarımıza çok iyi tepki alıyoruz. Özellikle bugünden itibaren o programa katılım oranının çok daha fazla artacağını düşündük. Lansmanda bir duyuru yaptık. Birazcık durduk. Şimdi bugün tekrar duyurulara başladık. İsmail Bey'in televizyon programında zaman zaman bahsettiği projeden günler oluyor. O günlerde de tepkiler geliyor. Ve bugün daha böyle birkaç saat önce bir paylaşım yaptık. Mesela ben fakülte hesabına gelen etkileşimleri görüyorum. Şöyle cevaplar var. Hem fakülteye hem İsmail Bey yazmış oluyor ama bu cevap aslında İsmail Bey'e gidiyor. Siz varsanız biz de varız. Yani öyle bir güven de kazanmış ki kendi izleyicisi üzerinde, bu noktada da çok doğru bir elçi olduğunu da kabul edelim.
Benim aslında İsmail Bey'le alakalı merak ettiğim şey şuydu. Şimdi evet, yazılı bir içeriğimiz var. Bunu çevirdik ve eğitimimize başladık ama bunun bir de video tarafı var sizin söylediğiniz gibi. Hani bazen olur ya, sahnede olan ya da videoyu o sırada önde olan kişinin ağzına uydurmak diye de bir aslında durum vardır gibi düşünüyorum ama siz bunun cevabını verdiniz. Yani İsmail Bey çok doğaçlama yeteneği yüksek bir insan olduğu için bu konuda hiç sorun yaşamadınız diye düşünüyorum.
Hiç. Açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Ben lansmanda açılış konuşması yaparken de söylemiştim ve çok samimi bir sözdü o. Gerçekten inanılmaz bir doğaçlama yeteneğiyle bütün cümleler, bütün örnekler değişti ama hiçbir şekilde de bağlamından kopartılmadan değişti. O yüzden içerik çok yerel, çok bize ait cümleler, çok bize ait örnekler var. Herkesin, her yaştan herkesin kolayca anlayabileceği basitlikte, hem WhatsApp'tan alınan mesajlar çok kısa ve eğlenceli, bol bol emojili, emoji kullanılan mesajlar alınıyor. Ona karşılık verilen cevapta da orada bir soru görülüyor ve o soruya verdiğiniz cevapta hangi cevap verdiğinizin hiçbir önemi yok. Cevabınıza göre bir video almıyorsunuz. O ders anlatımının tek bir videosu var. Çeşitli böyle esprili sorular, esprili cevaplar var orada görülecek. Ve 2 dakikalık, 2 ile 3 dakika arasındaki videoyla da aslında çok özet bir şekilde bu konuyla ilgili bütün bilgileri de almış oluyorsunuz.
Çok güzel.
Bizim bir merak ettiğimiz son olarak bir şey daha var. WhatsApp kullanımının olmadığı, hatta internetin olmadığı Anadolu coğrafyasında da bu eğitimi yaymayı nasıl amaçlıyorsunuz?
WhatsApp kullanımının olmadığı ya da internet kullanımının daha az olduğu, bize araştırmalar onun bu kadar da düşük olmadığını gösteriyor. Türkiye'de akıllı telefon kullanımı çok yüksek, telefon yenileme oranı çok sık. Dolayısıyla WhatsApp aslında herkesin artık neredeyse ortak kullandığı. Hani bunu Instagram için, Twitter için, belli yaş grupları için kullanabiliriz. Ama WhatsApp çok genelleşti. Yani bir çeşit ana akım gibi oldu. O yüzden ulaşamayacağımız bir nokta olduğunu düşünmüyorum.
Benim aklıma aslında şöyle bir şey gelmişti bununla alakalı. Evet, hani çok büyük bir kitleye ulaştığınız konusunda hiçbir sorun yok. Ama yine de bir kısım kişi kalabilir diye bir sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey gelmiş benim aklıma. Acaba bunu böyle dijital okuryazarlık nedir gibi, hani basılı bir şekilde dağıtmak gibi bir proje gelmişti. Hiç böyle bir planınız var mı diye çok merak ettim. Şahsen soruyorum.
Yani dijital bir mecradan dağıtmak, dağıtımını yapmak elbette ki daha yaygın bir kitleye ulaşmamızı sağlıyor. Şu anda bir basılı bir mecrayla çalışma gibi bir planımız yok. Ama şöyle bir projemiz var. Meta'nın Türkiye'de çeşitli illerde Facebook istasyon hub'ları var. Facebook istasyon adında çeşitli merkezleri var. Bu merkezlerin olmadığı illere de Facebook'la beraber gitmeyi, bir Facebook karavanı düşünün, o karavanla gitmeyi, o şehrin ortasında bir çeşit böyle bir beraber sohbet edip kahve içip sohbet edebileceğimiz bir ortam yaratmayı planlıyoruz. O ortamda oraya gelenlerle bu çalışmayı yapacağız. Onları bu projeye dahil edeceğiz. Dolayısıyla aslında yüz yüze belki basılı bir mecramız olmayacak ama yüz yüze çeşitli illerde dolaşarak da bunu yapmayı planlıyoruz.
Ben çok işlevsel oluyorum. Çok güzel.
Bu Facebook istasyon hub'ları bir çeşit aslında diyelim ki yurt dışında pek çok ülkede var. İstanbul'da var, İzmir'de birden fazla var, Bornova'da var, Kuşadası'nda var bu hub'lar. Mesela sizin güvenlik ayarlarınızla ilgili bir sıkıntınız var diyelim ki Facebook'un, Meta'nın sahip olduğu bütün diğer mecralarda. Onlarla ilgili orada kendinizi daha nasıl korursunuz, işte spamlerden ya da tanımadığınız insanlardan mesaj almak istemiyorsanız bunları nasıl kapatırsınız gibi. Orada gönüllü ücretsiz destek alabiliyorsunuz. Orada sosyalleşebildiğiniz ve bu konularla ilgili çeşitli sorunlarınıza destek alabildiğiniz böyle dönem dönem buluşmalar oluyor. O buluşmaların birkaçını bu kendi projemiz kapsamında yapmayı planlıyoruz beraber.
Süper. Yani aslında planlarınızın çoğunu yapmışsınız ve yeni başlayan bir proje. 24 Mart'ta lansman yapıldı. Yavaş yavaş ilerleyerek ben çok güzel bir noktaya gidecektir diye düşünüyorum.
Bir yıl boyunca bu mesajları paylaşmayı, bir yıl boyunca katılımcı almayı bekliyoruz. Bir yılın sonunda da umarım hani çok büyük nüfusu olan bir ülkeyiz. Diğer özellikle ülkelerle de Fransa ile İspanya ile karşılaştırdığımızda o yüzden MediaWise'ın da bizden beklentisi çok yüksek. Açıkçası hani binler, on binler konuştuk ama hani benim gönlümden geçen hani birkaç milyon insana ulaşmak, birkaç milyon insanı bu projeye dahil etmek ve 10 günlük eğitimde tamamlamasını sağlamak. Elbette ki şöyle bir handikap var. Her gün size mesaj geliyor ve belki o günlük yoğunluğunuz içinde o mesajı görmeyi, ona cevap vermeyi unutuyorsunuz. O yüzden bazı kişiler 3. günde, 4. günde bırakmış oluyorlar. Ama bizim amacımız tamamlatmak, 10 günlük eğitimi tamamlatmak.
Çok güzel.
Sanırım sorularımızın sonuna geldik.
Evet hocam, çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz gerçekten.
Ben teşekkür ederim davetiniz için. Umarım faydalı olmuştur.
Evet.
Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan Dijital Medya ve Çocuk ve daha fazla içeriğimize ulaşmak için de dijitalmediavecocuk@bilgeedu.tr adresinden de sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.